Beytullah Demircioğlu'yla sınır ötesi başlıyor.
Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Yeni bir sınır ötesi programında daha birlikteyiz. Dış politika gündeminin nabzını tutan programımıza hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi dış politika gündeminde ön plana çıkan gelişmelerin perde arkasına ışık tutmaya çalışacağız. Dünya medyasından süzdüğümüz analizlerden derlediklerimizle coğrafyamızı ve ülkemizi yakından ilgilendiren jeopolitik gelişmelere dünyanın nasıl bakıp yorumladığını dikkatlerinize sunacağız. Küresel siyaset sahnesi yine bir hayli hareketli. Gazze'de işgal devletinin soykırımcı, katil başbakanı ve yönetimi katletmeye, Filistinli çocukların, bebeklerin kanlarını akıtmaya bir türlü doyamadı. İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 60 bine dayandı. Sadece Gazze değil, Siyonistler son dönemde artırdığı saldırılarla Batı Şeria'yı da Gazze'leştirme yolunda ilerliyor. Gazze'deki soykırım savaşından yansıyanlara bakmayı sürdüreceğiz. Suriye'nin güneyinde Dürzi azınlığın yoğun olarak yaşadığı Süveyda'da yaşanan çatışmalar Suriye gündeminin en sıcak başlıklarından biri. Olayların Şam-Süveyda otoyolunda Bedevi kabilelerinden bir grubun Dürzi bir tüccarı kaçırmasıyla başlamış olsa da Siyonist yapının Suriye'yi istikrarsızlaştırıcı provokasyonlarını, saldırılarını sürdürüyor Suriye üzerinde de. Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi'ne göre çatışmalarda şimdiye kadar 200'den fazla kişi hayatını kaybetti. Bölgede neler olup bittiğine bakacağız. ABD Başkanı Donald Trump'ın en önemli seçim vaatlerinden biriydi. Dünyadaki tüm savaşları özellikle de Ukrayna-Rusya savaşını bitirmek. Trump savaşları bitirmek şöyle dursun artık daha da alevlendirmeye yönelik siyasi kararlar almaya başladı. Göreve geldiğinde Ukrayna-Rusya savaşını 24 saat içinde durduracağını söyleyen Trump şimdi barış masasında oturmadı diye azarladığı Zelenski'yi Rusya'ya karşı amiyane ifadeyle gazlamaya başladı. Zikzaklarına artık dünyanın aşina olduğu Trump'ın bu keskin dönüşünün sebebi ne? Trump'ın yüksek perdeden dillendirdiği tehditlerine Rusya'nın ne dediğine vaktimiz kalırsa bakacağız. Ama önce düne dönmek istiyoruz sevgili dinleyenler. Malum dün 15 Temmuz'du. Hain darbe girişiminin 9. sene devriyesiydi. Gün boyu gerçekleştirilen etkinliklerde darbe günü yaşananlar bir kez daha hatırlandı. Şehitlerimiz rahmetle yad edildi. Televizyon ekranlarında yapılan tartışma programlarında Türkiye'nin nasıl büyük bir felaketin eşiğinden döndüğü bir kez daha anlatıldı. Biz de sınır ötesi programımızda darbe girişiminin ardındaki dış faktörlerin rolüne değinmek istiyoruz. Batı bloğunun 15 Temmuz darbe girişimindeki rolü başta olmak üzere genel anlamda Batı emperyalizminin demokrasi getirme gibi süslü gerekçelerle tüm İslam dünyasındaki tahrip edici politikalarına dair bazı gerçeklerinin altını çizmek, bu noktada özellikle yakın geçmişte neler yaşandığına dair kısa bir hatırlatmada bulunmak istiyoruz. 15 Temmuz darbe girişimi FETÖ eliyle gerçekleştirilmeye çalışılsa da darbenin Pentagon'da planlandığı küresel Siyonizmin kontrol yörüngesi olan NATO tarafından uygulandığını bugün artık neredeyse herkes biliyor. NATO'nun 15 Temmuz darbe girişimindeki rolüne geleceğiz ama önce biraz daha gerilere Soğuk Savaş'ın günlerine ardından NATO'nun tehdit algısının nasıl kızıldan yeşile döndüğü günlere o günün uluslararası konjonktürüne biraz daha yakından bakmak istiyoruz sevgili dinleyenler. 4 Nisan 1949 yılında ilk etapta 12 ülkenin katılımıyla kuruluşu gerçekleşen NATO Kuzey Atlantik İttifakı olarak adlandırılmıştı. NATO'nun kuruluş amacı 2. Dünya Savaşı sonrası Sovyet yayılmasını engellemek gerekçesiyle temellendirilmişti. Daha yalan ifadeyle söylenecek olursa kızıl tehdit olarak da anılan komünist yayılmacılığının önüne geçmekti NATO'nun kuruluş misyonu. NATO için öteki ya da bir diğer ifadeyle düşman komünizmdi. ABD'nin önderliğindeki NATO ile SSCB'nin önderliğindeki Varşova Paktı, 2. Dünya Savaşı sonrası adına Soğuk Savaş denilen uzun soluklu bir mücadele içerisine girdiler. NATO ile Varşova Paktı ülkeleri arasında 1947'den 1991'e kadar devam eden Soğuk Savaş dönemi, Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla sona ermiş oldu. Sovyetler Birliği'nin NATO karşısında savunma örgütü olarak kurduğu Varşova Paktı da haliyle ortadan kalkınca bir anlamda NATO düşmansız kaldı. Ama Batı bloğu komünizm tehdidinin yerine ikame edecekleri o düşmanı bulmakta çok gecikmedi. Sovyetlerin yıkılışıyla son bulan kızıl tehlikenin yerini artık yeşil tehlike, yani İslam aldı. 1991 yılında İngiltere Başbakanı Thatcher gittiği Moskova'da artık Doğu-Batı zıtlaşması kesin olarak son bulmuştur. Yeni kutuplaşma Batı ile Akdeniz ve Orta Doğu havzasındaki fundamentalist İslamcı cereyanlar arasında başlayacaktır diyordu. 1994 tarihinde NATO Savunma Bakanları toplantısında Fransız Bakan Lothar, NATO'nun kendisini İslamcı fundamentalizmden gelen tehdidi caydırmaya göre yönlendirmesi gerektiğini dile getiriyordu. 1995 yılında dönemin NATO Genel Sekreteri Willy Klaas ise NATO'nun yeni misyonunu şu sözleriyle netleştiriyordu. Kökten dincilik komünizmden daha tehlikeli. Lütfen bu tehlikeyi küçümsemeyin. Bundan sonra NATO'nun misyonu İslam fundamentalizmiyle mücadele olacaktır. Yine o dönemlerde Samuel Huntington gibi ABD'li siyaset bilimciler, Bernard Lewis gibi gazeteciler, fundamentalizm, kökten dincilik gibi etiketlemelerle İslam'ı yeni dünya düzenine karşı Batı dünyasına yönelmiş en büyük tehdit olarak gösteren kampanyaların öncüleri oldular. Batı bloğu siyasetine yön verenlerin ve entelektüellerinin demeçlerine yansıyan NATO'nun bu yeni misyonun sahadaki ilk yansıması 1992 yılında oldu. Cezayir'de İslami Selamet Cephesi'ne yönelik gerçekleştirilen askeri darbe, siyasal İslam'a yönelik başlatılan savaşın en kanlı olanıydı. Fransa öncülüğündeki Batı bloğu, Cezayir'de İslami çizgide bir siyasi partinin iktidara gelmesini Batı için korkunç bir tehlike olarak nitelemiş ve Cezayir ordusuna darbe yaptırarak bu tehlikeyi bertaraf etmişti. Batı destekli darbenin neden olduğu ve 10 yıl süren kaotik ortamda Cezayir 200 binden fazla evladını kaybetti. Milyarlarca dolarlık ekonomik kaybı uğradı. 2001'de ise 11 Eylül sonrası Afganistan İslami terörle mücadele yaftası ve kılıfıyla işgal edildi. Bu işgalin neden olduğu insani, ekonomik ve sosyal tahribatın boyutlarını ifade etmek o kadar güç ki. Ardından peşi sıra demokrasi getirmek iddiasıyla Irak'ın işgali geldi. Kanlı işgal, Irak'a sözü verilen demokrasi yerine Irak halkı başta olmak üzere tüm bölgeye büyük bedeller ödetecek siyasi ve güvenlik alanında kaos getirdi. 17 Aralık 2010 tarihinde Tunus'ta başlayan ve domino etkisiyle diğer Arap ülkelerine sıçrayan Arap halk isyanlarında sokaklarda dillendirilen taleplerin başında despot yönetimlerin son bulması, özgürleşme ve demokratikleşme geliyordu. Birçok ülkede halk isyanları diktatörlerin yıkılmasını sağlasa da halklar devrimlerin çalınmasının önüne geçemedi. Batı ile el ele veren bölgenin despotik yönetimleri halkların devrimlerini çalmayı, Arap Baharı'nı kışa döndürmeyi başardılar. Halkların iradesinin yönetimlere yansımasının önüne geçtiler bir başka ifadeyle. Mısır tarihinin gelmiş geçmiş tek seçilmiş cumhurbaşkanı olan Muhammed Mursi iktidarına bir yıl dahi tahammül edemediler. Arap halklarının özgürleşmesine savaş açan Körfez'in despotik monarşileri, Batı bloğunun verdiği siyasi destek ile siyasal İslamcı diye ötekileştirdikleri, kriminize ettikleri Muhammed Mursi iktidarını ekonomiden medyaya sahip oldukları tüm enstrümanları devreye sokarak boğdular. 3 Temmuz 2013 tarihinde Mısır'da demokratik yollarla seçilmiş ilk cumhurbaşkanı olan Muhammed Mursi, Savunma Bakanı Abdülfettah el-Sisi tarafından gerçekleştirilen darbe ile yönetimden uzaklaştırıldı. Kanlı bir şekilde Mısır halkının iradesinin gasp edilmesini dönemin ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, demokrasiyi korumak için darbe yapıldı diyerek meşrulaştırmaya çalışıyordu. Arap halk isyanları süreci jeopolitik anlamda iki bloğun ortaya çıkmasına neden oldu. Bir tarafta bölge halklarının demokratikleşme taleplerinin yanında duran blok, ki bunların başında Türkiye ve Katar geliyordu. Öte yanda ise mevcut statükonun, yani despotizmin sürmesinden yana olan blok. Mevcut statükonun sürmesi için canhıraş mücadele eden Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan öncülüğündeki Körfez monarşileri bölgede demokratik bir sürecin işlemesini akamete uğratmak için ABD öncülüğündeki Batı emperyalizmi ve İsrail ile dayanışma içerisinde oldular. Bir anlamda kazana dayalı bir güç birliği idi bu dayanışmanın adı. Bölgenin kokuşmuş rejimleri, yönetimlerine tehdit olarak gördükleri ve siyasal İslamcılar diye de ötekileştirdikleri muhafazakar çevreleri siyasetin dışına iterken, kokuşmuş rejimler yerlerini koruyacaktı. O kokuşmuş rejimleri rehin tutan ABD ve İsrail'de jeopolitik anlamda bölgesel çıkarlarını tahkim etmeyi sürdüreceklerdi. Bugün gelinen nokta itibariyle bu durum gerçekleşmiş bulunuyor. Bölge halklarının demokratikleşme, özgürleşme talepleri ya darbeler ya güç kullanarak ya da söz konusu ülke kaosa sürüklenerek boğulmuş vaziyette. ABD ve İsrail hegemonyasına esir durumdaki antidemokratik rejimler ise koltuklarını korumaya devam ettirmektedirler. O günlerde Körfez'in despotik rejimlerinin borazanlığını yapan kimi dalkavuk yazarlar, gazeteciler, sosyal medya trolleri savundukları rejimlerinin bugün Filistin halkına karşı soykırım yapan işgalci İsrail ile yakınlaşmayı, ilişkileri normalleştirmeyi savunurken dillerine pelesenk ettikleri bir yaklaşım vardı. İsrail ile biz aynı siperdeyiz şeklinde. Türkiye'den istenilen de işte tam olarak buydu. İsrail ile aynı siperde olmak, tıpkı her şeyleriyle ABD ve İsrail hegemonyasına boyun eğen ülkeler kıvamına gelmesiydi. Gezi Park eylemlerinin amacı çevre olmadığı gibi 17-25 Aralık operasyonunun gerçek amacı da hukuk değildi. Dış odaklı her iki operasyonun hedefi Türkiye'yi yönetilemez bir ülke haline getirerek rehin almaktı. Türkiye'nin bölgesel çıkarlarını değil, ABD ve İsrail'in çıkarlarını önceleyen ülke durumuna getirmekti. Devşirdikleri FETÖ aparatı ile Türkiye'yi İsrail ile aynı sipere sokmaktı. Ama başaramadılar. Türkiye'yi rehin alabilmek için de darbeyi son çare olarak devreye soktular. Ama bu hain girişimde Türk halkının şanlı direnişine çarparak amacına ulaşamadı. Sözünüzü darbenin faili FETÖ olsa da onu azmettirenlerin, bu darbenin başarılı olması için çaba gösterenlerin dış odaklar olduğu ve bu dış odağın başında da NATO'daki sözüm ona müttefikimiz ABD olduğu herkesin malumu. Şimdiye kadar emperyalist hedefleri için dünyadaki onlarca darbenin arkasında oldukları gibi. Türkiye'deki başarısız darbeyi azmettiren odakların bu darbenin başarısızlığa uğramasından neden üzüntü duyduklarını Amerikan ordusundan emekli eski bir asker Rubble Peterson darbenin hemen ertesi günlerinde sıcağı sıcağına Neokonların kanalı Fox News'teki değerlendirmesinde şunları dile getiriyordu. Türkiye'deki başarısız darbe, yönetimin İslamlaşmasını önlemek açısından Türkiye'nin son şansıydı. Trajik bir başarısızlığa uğrayan bu darbe, bir ülkeyi ele geçirme girişimi değildi. Sahipsiz bir umuttan ibaretti. Türkiye, askerlerin kendi çıkarları uğruna dizginlere sarıldığı bir muz cumhuriyeti değil. Türk Silahlı Kuvvetleri neredeyse 100 yıldır ülkenin laik anayasasının bekçiliğini yapmakta. Şimdi yeni Osmanlıcı vizyonuyla Erdoğan bu darbeyi ülkenin İslamlaşmasını hızlandırmanın ve Türkiye'yi İslam alemini kaplayan karanlığa sürüklemenin gerekçesi olarak kullanacak diyordu Rebel Peters. Amerikan ordusunun eski emekli askeri Fox News kanalına yaptığı bu açıklamada. Toparlarsak sevgili dinleyenler, arkasında ABD'nin olduğundan kimsenin şüphe duymadığı başarısız darbe girişiminin üzerinden evet 9 yıl geçti. ABD öncülüğündeki NATO'nun soğuk savaş sonrası düşman bellediği kızıl tehlikenin ortadan kalkmasıyla onun yerine ikame ettiği yeşil tehlike, yani İslam dünyasına yönelik yürüttüğü savaşın neden olduğu maddi manevi yıkım gerçekten çok büyük olmuştur. Bu tahribatın ortaya çıkmasında hiç kuşkusuz bu coğrafyanın toplumsal dinamiklerinin, özellikle de son derece kullanışlı piyonlarının çokluğunu ve etkisini göz ardı etmemek gerekiyor. Bugün İslam dünyasının çok büyük bir bölümü emperyalist Batı açısından önemli oranda tehdit olmaktan çıkmış durumda. ABD hegemonyasının elinde rehin durumdadır. Bugün Gazze'de gerçekleştirilen soykırımı sadece seyreden İslam dünyasının bu tespiti teyit ettiğini söylememiz zahit olur herhalde. Bu noktada Türkiye, bu hegemonyaya boyun eğmeye razı olmayan, kendi çıkarları, hatta mazlum ümmet coğrafyasının çıkarları doğrusunda direnen neredeyse tek İslam ülkesi olarak kalmış gözüküyor. 15 Temmuz 2016'da yaşanan darbe girişimi yalnızca yerel değil, aynı zamanda küresel boyutlar olan bir kalkışma olarak tarihe geçti. Darbe girişimi yalnızca Türkiye içindeki siyasi ve askeri yapıları hedef almadı. Darbe aynı zamanda Batı'nın küresel stratejileriyle de bağlantılıydı. Darbe girişimiyle birlikte FETÖ'nün Batı'nın çıkarları doğrultusunda hareket eden bir araç olarak kullanıldığı çok net bir biçimde ortaya çıktı. FETÖ yapılanması özellikle Soğuk Savaş dönemi sonrasında ABD'nin bölgedeki stratejileriyle paralel olarak gelişen bir yapıya sahipti. CIA bu yapının ideolojik olarak kendi çıkarlarıyla örtüştüğünü fark etmiş ve bu yapıyı komünizme karşı savaşan bir araç olarak kullanmaya başlamıştır. 1980'lerde ise Afgan mücahitlerine ve benzeri gruplara yapılan yardımlar gibi FETÖ'nün de Batı destekli ideolojik bir figür olduğu kanaatindeydiler. ABD ve Batı'nın İslami radikalizme karşı ılımlı İslam modelini benimsemesi FETÖ'nün yükselmesinin önünü açtı. FETÖ lideri ABD'de yaşarken bu desteği almış, hareketinin genişlemesine zemin hazırlamıştı. Bu ilişkilerin farkında olan Batı, 15 Temmuz darbesi sırasında da FETÖ'ye büyük destek verdi. Batı medyasındaki pek çok haber, darbenin başarılı olmasını isteyen bir tavır sergileyerek Türkiye'deki demokratik düzenin zarar görmesini arzuladılar. Özellikle FETÖ'nün Batı'nın çıkarlarına uygun bir yapı olması sebebiyle Batılı ülkeler darbenin hemen ilk saatlerinden itibaren darbenin lehine bir tavır sergilediler. 15 Temmuz darbesinin başarısız olduğunun anlaşılmasının ardından Batılı liderlerin tavırları hızla değişmiş, bu kez hükümetin lehine destek açıklamaları yapılmıştır. Ancak darbe girişiminin hemen öncesinde Batı medyasının FETÖ'nün amacı doğrultusunda hareket ettiği ve darbenin başarılı olmasını istedikleri hemen herkesin malumu. Batı medyasının Türkiye'deki seçilmiş diktatör söylemleri Erdoğan'ı diktatör olarak yaftalayarak bu şekilde Türkiye'nin içindeki özgürlüklerinin kısıtlanacağına dair mesajlar vermişlerdir. Graham Fuller, Morton Abramowitz ve Michael Rubin gibi Batılı analistler 15 Temmuz darbesinin hemen öncesinde ve sonrasında FETÖ'ye destek veren yazılar yazmışlardır. Fuller özellikle FETÖ'nün Batı ile uyumlu bir yapı olduğunun altını çizmiş ve bu yapıdaki liderlerin Batı'nın çıkarlarına hizmet edeceğine inandığını ifade etmiştir. FETÖ özellikle laikliği ve Batı'yı kendi dini görüşleriyle birleştirerek Batılı toplumların daha kolay kabul edebileceği bir şekilde bürünmüştür. FETÖ hem doğulu hem batılı olan bir yapı olarak kendisini şekillendirmiştir bir başka ifadeyle. Ancak batılı güçler için esas mesele FETÖ'nün sadece de dini bir hareketten öte Batı'nın ideolojik çıkarlarını savunan ve bu çıkarlar doğrultusunda hareket eden bir araç olmasıydı. 15 Temmuz darbesi yalnızca FETÖ'nün bir iç operasyon olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirtmemiz gerekiyor velhasıl. Batı'nın özellikle de ABD'nin FETÖ'nün arkasında durduğu hem medyası hem de politik düzeyde bu darbenin başarıya ulaşmasını istediği açık. Bu durum Batı'nın Türkiye üzerinde uzun yıllardır uyguladığı ordu üzerinden vesayet politikalarının devamı niteliğindeydi. Darbe girişimi Türkiye'nin dış politikasındaki bağımsızlık adımlarını engellemeyi hedeflemişti. Bu bağlamda 15 Temmuz darbesi sadece iç bir mesele değil, Batı'nın küresel düzeydeki stratejik müdahalelerinin bir parçası olarak okumak, değerlendirmek gerektiğinin altını bir kez daha çizmiş olalım. Gazze'deki gelişmelere geliyoruz sevgili dinleyenler. Gazze'deki soykırım savaşının 649. gününde işgal devleti saldırılarını aralıksız bir biçimde devam ettiriyor. Neredeyse her gün yüze yakın Filistinli'yi katleden katil devlet son 24 saatte de yüzü geçkin Filistinli'yi şehit etti. Saldırılarda özellikle mülteci kampları ve yardım kuyruklarında toplanan insanları hedef aldı. Bu arada işgal ordusu Gazze'nin Han Yunus bölgesinde doğu ve batı kesimlerini ayıracak yeni bir askeri hattın kurulduğunu duyurdu. Bu hattın Gazze'nin bölünmesinin bir parçası olarak 15 kilometre uzunluğunda olduğu belirtiliyor. Bugüne kadar İsrail işgal ordusu Gazze'nin kuzeyini diğer bölgelerden ayıran Netzarim hattı, Gazze ile Mısır arasındaki Philadelphia hattı ve Moraş hattı gibi hatlar oluşturmuştu. Bugün açıklanan yeni hat ise Magin Oz adıyla anılacak ve Han Yunus'un doğu ve batı bölgelerini birbirinden ayıracak. Öte yandan ateşkes görüşmelerinden şimdiye kadar bir sonuç çıkmadığını belirtelim. İsrail basını işgal devletinin başbakanı Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump'ı Hamas ile ateşkes anlaşması için kendisine bir hafta süre vermeye ikna ettiğini ileri sürüyor. İddialara göre Netanyahu bu ek süreyle ateşkes anlaşmasını İsrail Meclisi'nin 27 Temmuz'daki yaz dönemi kapanışına yakın bir tarihe çekmeyi planlıyor. İsrail medyasının değerlendirmelerine göre Trump Gazze'deki savaştan bıkmış durumda ama Netanyahu biraz daha zaman kazanmayı başardığı ifade ediliyor İsrail medyasına yansıyan değerlendirmelerde. İsrail'in Gazze yönelik sürekli saldırıları Filistin halkını derin bir insani krize sokarken son dönemde işgal devletinin bölgedeki varlığını sürdürmeye yönelik yeni projeler de ortaya çıkıyor. Bunlardan en tartışmalı ve en tehlikeli olanı insani şehir planı. Filistinli analistlere ve bölge uzmanlarına göre bu plan sadece bir yerleşim projesi değil, aynı zamanda Filistinlilerin varlıklarını ortadan kaldırmaya yönelik bir stratejik adım. Ancak İsrail'in bu planının başarılı olma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu belirtiyor uzmanlar. İsrail'in insani şehir planı Gazze'nin Refah bölgesinde yer alan bir alanda 600 bin Filistinliyi toplayıp onları kontrol altına almayı hedefliyor. Burada yaşayan Filistinliler tüm hareketleri, yiyecekleri, suyu ve güvenlikleri dahil olmak üzere İsrail'in denetiminde olacak ve yalnızca arzu edilen kriterlere uyanlar kalacak. İlk bakışta insani yardım gibi sunulsa da bu planın altında yatan asıl amaç Filistin halkını coğrafi ve sosyal olarak tecrit etmek, bölgedeki demografik yapıyı değiştirmek ve Filistinlilerin haklarını gasp etmek. Bununla birlikte İsrail'in bu planını Nazizm olarak tanımlayan Filistinli analistler bunun aslında büyük bir toplama kampına benzer bir uygulama olduğunu belirtiyor. Bu planın bir başka amacı ise Filistin halkının sayısını azaltarak İsrail'in bölgedeki güvenliğini artırmak ve Filistinlilerin topraklardaki nüfus yoğunluğunu azaltmak. İşgal devletinin katil başbakanı 21 aydır devam eden soykırım savaşını sürdürmekte neden ısrar ediyor? İsrail'deki siyasi analizlerde Netanyahu'nun Gazze'deki soykırım savaşını sona erdirmemekteki ısrarının ardında birkaç ana sebep olduğunu öne sürüyor. Öncelikle Netanyahu'nun savaşın sona erdirilmesiyle ilgili net bir stratejisinin olmadığının altı çiziliyor. Ayrıca Hamas'ı tamamen ortadan kaldırma amacının savaşın uzun süre devam etmesinin nedeni olduğu da vurgulanıyor. İsrail'li siyasi analist Shalom Yerushalami, Netanyahu'nun savaşın sona ermesini engelleyen kişilerin sadece Ben-Gvir ve Smotrich olmadığını, aslında Netanyahu'nun da bu durumu sürdürmekte kararlı olduğunu belirtiyor. Netanyahu'nun hedefinin Hamas'ı yıkmak olduğuna dair söylediklerinin kendisinin kişisel bir intikam aracıyla şekillendiğini ve 7 Ekim 2023'teki saldırıların etkisiyle Gazze'yi tamamen yok etmeyi arzuladığını vurguluyor Shalom Yerushalami. Yerushalami, Netanyahu'nun bu savaşı sona erdirmemede ısrar etmesinin sebeplerini sıraladığı yazısında mahkeme süreci ve kişisel olarak yaşadığı travmaların da etkili olduğunu belirtiyor. Bir diğer Yahudi akademisyen ve yazar Dr. Amir Bartov'un açıklamaları ise son derece dikkat çekici sevgili dinleyenler. Dr. Bartov, ABD'deki Brown Üniversitesi'nde soykırım ve Holocaust üzerine dersler veren bir uzman. Birçok Yahudi yorumcu gibi o da İsrail'in 21 aydır Gazze'de gerçekleştirdiği saldırıları soykırım olarak nitelendiriyor. Dr. Bartov dün New York Times'ta yayınlanan makalesinde diyor ki, İsrail Filistin halkına karşı soykırım işliyor. Ben Siyonist bir ailede büyüdüm ve hayatımın ilk yarısını İsrail'de geçirdim. İsrail Savunma Kuvvetleri'nde asker ve subay olarak görev yaptım. Kariyerimin büyük kısmını savaş suçları ve Holokost üzerine araştırmalar yaparak geçirdim. Bu sonuca varmak benim için acı verici bir deneyimdi. Bu mücadele ettiğim bir sonuçtu. Ancak 25 yıldır soykırım hakkında ders veriyorum ve soykırımı diğer her şeyden ayırt edebilirim. Bu sadece benim gördüğüm şey değil. Soykırım çalışmaları ve uluslararası hukuk alanında uzmanlaşmış çok sayıdaki akademisyen, İsrail'in Gazze'deki eylemlerinin sadece soykırım olarak tanımlanabileceği sonucuna vardığını söylüyor Dr. Amir Bartov, ABD'deki Brown Üniversitesi'nin akademisyenlerinden. Orada Netanyahu hükümetinin ultra ortodoks Yahudileri askerlikten muaf tutacak yasa tasarısının meclise sunulmaması nedeniyle çöküşün eşiğine geldiği belirtiliyor. Koalisyon oluşturan 6 partiden ikisinin istifası 120 sandalyeli İsrail Meclisi Knesset'te Netanyahu hükümetinin gücünü kritik eşik olan 61 sandalyeye düşürdü. Eğer koalisyonun bir diğer Haredi ortağı Şas Partisi de istifa kararı alırsa İsrail'in en sağcı hükümeti resmen dağılacak. İsrail Devlet Televizyonu Kan sunulan istifaların 48 saat içinde yürürlüğe gireceğini ve Edelstein ile görüşmelerin buna paralel olarak devam edeceğini bildirdi. Koalisyonu kurtarmak için 48 saat, belki bu 48 saatin yarısı da geçmiş durumda sevgili dinleyenler. Netanyahu hem ortaklarını ikna etmek hem de yasa tasarısı üzerinde mutabakat sağlamak için görüşmeler yapmaya başladığı belirtiliyor. İsrail nüfusunun %12'sini oluşturan Haridiler dini eğitim gerekçesiyle askerlikten muaf tutuluyor. Evet, geçiyoruz Suriye gündemine. Suriye'nin güneyinde Dürzi azınlığın yoğun olarak yaşadığı Süveyde'de bir müddettir yaşanan gerilim bu hafta içerisinde zirve yaptı. Dürzi gruplar ve bölgedeki Bedevi aşiretler arasındaki başlayan çatışmalar nedeniyle 200'e yakın kişinin öldüğü belirtiliyor. Rakamların daha da artabileceği vurgulanıyor. Olayların Şam-Süveyda otoyolunda Dürzi bir tüccarın kaçırılmasıyla başladığı ileri sürülmüştü. Bölgedeki Sünni Bedevi aşiretler ve Dürzi topluluklar arasında daha önce de zaman zaman şiddet olayları yaşanmıştı. 13 Temmuz Pazar günü patlak veren çatışmalar, İsrail destekçisi Dürzi lider Hikmet el-Hicri'nin Bedevi Arap aşiretlere saldırmasıyla başladığı vurgulanıyor. Çatışmaları durdurmak için bölgeye sevk edilen Suriye ordu güçleri el-Hicri milisleri tarafından saldırıya uğradı. Anlaşmaya varılması ve çatışmaların durdurulması sonrası el-Hicri güçleri yeniden Suriye ordu güçlerine saldırdı. Suriye Savunma Bakanlığı'na bağlı birliklerin durumu kontrol altına almak amacıyla kente girmesiyle çatışmalar nispeten kontrol altına alınsa da tamamen durmuş değil. Süveyda vilayeti çoğunlukla hükümet güçlerine katılmayı reddeden Dürzi milislerin kontrolünde bulunuyor. Dürziler ile Şam yönetimi Mayıs ayındaki çatışmalar sonrası anlaşmaya varmıştılar. Kimi Dürzi liderler hareketlerinin Şam yönetimine karşı olmadığını ve Dürzi gruplarında yer alacağı üniformalı bir güvenlik biriminin kurulması konusunda aylar önce Şam yönetimiyle anlaştıklarını belirtmiştiler. Süveyda'daki çatışmaların ardında iç ve dış dinamiklerin büyük etkisi var sevgili dinleyenler. Gerilim, yerel ekonomik çıkarların yanı sıra toplumsal yapıyı da etkileyen faktörlerden besleniyor. Özellikle Bedevi kabileler ile Süveyda halk arasındaki anlaşmazlıklar sosyal ve ekonomik sebeplerden kaynaklanıyor. Bedeviler genellikle Süveyda'nın tarım arazilerinin olduğu noktalarda hayvancılık yaparken bu duruma Süveydalı Dürziler tarım alanlarının zarar gördüğü gerekçesiyle tepki gösteriyordu. Ayrıca silah kaçakçılığı ve uyuşturucu ticareti gibi yasa dışı faaliyetler de yerel düzeydeki gerginlikleri artıran unsurlar arasında sayılıyor. Suriye hükümeti Süveyda'ya yönelik son dönemdeki askeri müdahalesiyle bölgedeki güvenlik sorunlarını çözmeye çalışıyor. Suriye iç güvenlik güçleri Süveyda'daki kontrolü sağladığı haberleri gelse de ifade ettiğimiz gibi Süveyda'da sular durulmuş değil. Öyle kolay kolay da durulacak gibi durmuyor. Zira bölgedeki çatışmaların sebeplerinden bir diğeri, hatta en önemlisi dış faktörler. Özellikle de İsrail'in Süveyda'daki kargaşayı kendi çıkarları doğrultusunda kullanmaya çabaları bölgedeki kaosu derinleştiriyor. Esed rejiminin devrilmesi sonrası Suriye'ye karşı istikrarsızlaştırıcı bir politika izleyen işgal devleti, Süveyda'daki gerginliği Dürzileri koruma bahanesiyle kendi çıkarları doğrultusunda kullanmak istiyor. İsrail, Güney Suriye'nin güvenliği ve Golan Tepelerinin stratejik önemi nedeniyle Şam yönetiminin bu bölgenin kontrolünü ele geçirmesini engellemeye çalışıyor. Bu doğrultuda da arkanızda ben varım gazıyla Süveyda'daki Dürzileri kışkırtıyor. Yine bu noktada Süveyda'da güvenliği sağlamaya çalışan Suriye güçlerine karşı hava saldırıları düzenliyor. İşgal devletinin hava saldırıları dün olduğu gibi bugün de hem Süveyda'daki Suriye hükümet hedeflerine hem de Şam'daki bazı hükümet binalarına yönelik saldırılar gerçekleştirdi işgal devleti. Yine İşgal Devleti'nin Savunma Bakanı İsrail Katz, İsrail'in Suriye hükümetinin Süveyda'dan çekilmesine kadar saldırılarına devam edeceğini açıkladı. Katz, Suriye hükümetini Dürzileri rahat bırakmaya ve askerlerini geri çekmeye çağırarak İsrail'in Dürzi toplumu üzerindeki koruma politikasını sürdüreceğini savundu. İşgal Devleti Süveyda'daki çalışmaların ardından İsrail Suriye sınırına iki yeni taburdağı gönderdiği belirtiyor. Bu Dürzilerin İsrail sınırını aşması korkusuyla yapılan bir kuvvet takviyesi olarak da açıklanıyor. Suriye'nin güneyindeki gelişmeler başta olmak üzere Suriye'nin geleceğine ilişkin İşgal Devleti'nin medyasına yansıyan kimi analizlere bakmak istiyoruz sevgili dinleyenler bu bölümümüzde. Malum Süveyda'da yaşanmakta olan gerilim öncesi İşgal Devleti ile Suriye yönetimi arasında görüşmeler gerçekleştiriliyordu. İki ülke arasında bir çatışmasızlık anlaşması yapılabileceği dillendirilmişti. Ancak bu görüşmelerden bir sonuç çıkmış değil. İsrail'in müzakerelerden istediğini alamadığı belirtiliyor. İsrail, Şam yönetimi tarafından tanınmak başta olmak üzere Suriye'nin Golan'dan vazgeçmesini ve Lübnan'ın Şeba çiftliklerinin 1967 öncesi kendisine ait olmasını kabul etmesini istiyor. Aynı baskı Hizbullah'a da yapılmıştı. Hizbullah'ın Şeba çiftliklerinin Lübnan'a ait olmadığını kabul etmesi istenmişti. İsrail gazetesi Yediot Ahronot'a ait Valla portalında yer alan bir yazıda İsrailli yazar Kefir Teşiva, Suriye'nin şu an İslamcı grupların oluşturduğu bir ittifakın denetiminde olduğunu belirtiyor ve güvenlik anlaşması da olsa Şara yönetimiyle muhtemel bir anlaşmayı İsrail'in kabul etmemesi gerektiğini savunuyor. Siyonist yazar Kefir Teşiva, İsrail'in Suriye ile yapılacak karşılıklı saldırmasızlık anlaşmasını kabul etmemesi gerektiğini, bu tür bir anlaşmanın aslında Sünni İslamcı blok için büyük bir avantaj sağlayacağını ve İsrail için stratejik riskler doğuracağını belirtiyor. Siyonist yazar Teşiva, bunun klasik bir stratejik aldatmaca oyunu olduğunu ve bu tür anlaşmalarla Şam yönetiminin güç kazanarak gelecekte bir çatışma için hazırlanmak istediğini ileri sürüyor. Suudi Arabistan, Ürdün, Suriye ve Türkiye arasında şekillenen yeni bir ticaret anlaşmasının İsrail'i dışlayarak bu ülkeler arasındaki işbirliğini geliştirmeyi amaçladığını söyleyen Teşiva'ya göre bu durum Hindistan, İsrail ve Avrupa arasında kurulan ilişkileri zayıflatabilir ve İsrail'in bölgesel rolünü riske atabilir görüşünü paylaşıyor Teşiva. Dürzilerin ve Kürtlerin bu süreçte korunmadığı bir anlaşma, İsrail'in güvenilir müttefiklerini kaybetmesine neden olabileceğini belirten İsrail yazar, bu tür bir anlaşmanın kısa vadede huzurlu bir diplomatik düzen gibi görünse de uzun vadede pahalı bir stratejik hata olabileceğine dikkat çekiyor. Jerusalem Post gazetesinin yazarı Jonah Jeremy Bob ise Suriye hükümetinin İsrail'e herhangi bir tehditte bulunmamasına rağmen İsrail'in Süveyda'daki Dürzileri koruma çabalarının stratejik sonuçları olabileceğine dikkat çekiyor. Evet sevgili dinleyenler, bu arada Suriye yönetimi Süveyda'da Dürzi lider Hikmet el-Hicri'ye bağlı ve İsrail destekli silahlı grupların neden olduğu güvenlik sorunları ile meşgulken Fırat'ın doğusunda Suriye demokratik güçlerinin etkili olduğu bölgelerdeki hareketliliğe dikkat çekiyor. İsrail işgal ordusu Suriye'nin güneyinde Suriye ordusuna saldırırken SDG Rakka bölgesinde askeri hazırlık yaptığı haberleri medyaya yansıyor. SDG'nin IŞİD'e karşı geniş çaplı bir askeri operasyon başlatacağı iddia edilse de birçok SDG destekçisi sosyal medya hesaplarından güçlerinin Şam'a doğru ilerleyeceği ve mazlum Abdi'den emir bekledikleri yönündeki paylaşımlar yapılıyor. Evet sevgili dinleyenler, bir sınır ötesi programımızın da böylelikle sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yeni bir sınır ötesi programında buluşmak ümidiyle hoşça kalın, esen kalın efendim.
Beytullah Demircioğlu'yla sınır ötesini dinlediniz.